Kitabın adı Hasret. Yazarı Canan Tan. 19. ayrım. Dışarıdan bakıldığında cıvıl cıvıl hayat dolu bir genç kız havası verse de çözümsüzlüklerin, endişelerin kıskacında kıvranmaktaydı Nergis. Evet, bu evi, bu düzeni, bu memleketi bırakıp gidecek olmak tüm ailenin ortak derdiydi. Ama Nergis'in yalnızca kendisini ilgilendiren özel dertleri de vardı ve bunları Patricia ile paylaşmakta sakınca görmüyordu. Önceleri en az Patricia kadar ketumdu Nergis'te. Ama içini yakıp kavuran çaresizlik kabına sığmaz olunca yüreğindeki gizli yarayı dillendiremeden edemedi. Ali ile Osman'ın uyuduğu, evin diğer kadınlarının çay içip sohbet ettikleri sakin bir ikindi vaktiydi. "Gideceğiz gitmesine de," dedi Nergis. "Geride bıraktıklarına yanıyor insan, geride bıraktığı sevdiklerine." İrkiliverdi Patricia. Yanıt vermeden, soru sormadan, duyduklarının devamını getirmesini bekledi. Dudakları titredi Nergis'in. Gözleri uzaklara daldı, gitti. "Aleko," dedi kendi kendine konuşur gibi. "Aleko'yu bırakıp gitmek var ya, işte o ölümden beter." "Aleko?" Acı bir gülümseme dolandı Nergis'in yüzünde. "Aleko'ya," diye içini çekti. "Olacak iş değildi ama gönüllerimiz düştü birbirine. Çocuk denecek yaştaydık elimi ilk tuttuğunda. Gözümü açtım, onu gördüm. O da gözünü açtı, beni gördü. Nereden bilebilirdik başımıza bunların geleceğini? Kardeşin kardeşe düşman olacağı yoktu ki hesapta. Zamanı gelince anlatacaktık ailelerimize. Evlendirin bizi diyecektik. Babalarımız dosttu, analarımız yaren. Birbirlerinin yüzüne bakmıyorlar şimdi. Buradan çekip gitmemiz için gün sayıyor komşularımız. Belki bir hal çaresi bulunur," diyecek oldu Patricia. Vazgeçti. Kendi derdine çare bulabilmiş miydi ki Nergis'in yarasına deva bulsun? "Günlerdir görmedim Aleko'yu," dedi Nergis. Önceleri her gece bahçe duvarının demirlerine dolanan sarmaşıkların arasına mektup bırakıyordu. "Kaçalım," diyordu her mektubunda. "Bırakmam gidesin," diyordu. "Düşünmedim değil ama nereye kaçabilirdik ki?" "Ne iş yapıyor bu Aleko?" diye sordu Patricia. "Babasının demirci dükkanında çalışıyor. Ailesinin durumu iyi ama Aleko'nun ne parası var ne de pulu. Babasının eline bakıyor yani." "Öyle, bir haftadır mektup falan yok. Vazgeçmiş olabilir mi benden? Vazgeçebilir mi sevgimizden?" Haykırırcasına bağırdı Patricia. "Vazgeçemez. Ne senden ne de sevginden. Ama belli ki daha fazlası gelmiyor elinden. Farz et ki kaçtınız. Ailen de sen olmadan çekip gitti buralardan. Ya sonrası? Aleko'nun ailesi gelinimiz diye kabullenip bağrına basar mı seni? Torunlarının anası olmana izin verir mi? Dinini değiştirmeye göze alsan bile yapacağın fedakarlığı takdir edebilirler mi?" Kendi durumunu sorguluyordu sanki Patricia. Aleko Taceddin olmuştu, Nergis de Patricia. "Yaşananlar asla unutulmaz," diye devam etti. "Aleko gibi sen de vazgeçemezsin bu sevdadan. Ama ayrılık kaçınılmaz. Yüreğinde sürdüreceksin sevgini. O olmadan da onu sevmeyi öğreneceksin. Ateşten gömlektir ayrılık. Üzerine geçirdiklerinde sımsıkı sarılmaktan başka çaren yoktur." Sustu. Söyleyeceği son cümleyi kendi kulağına fısıldadı. "Tıpkı benim gibi. Sevap ve günah." Keskin caminin avlusu hınca hınç doluydu. Bayram namazını eda edenler, yaşça kendilerinden büyüklerin ellerini öperek, küçüklerle kucaklaşarak coşku içinde bayramlaşıyorlardı. Bir an önce evlerine dağılıp bayram sevincini en yakınlarıyla paylaşmanın sabırsız telaşı okunuyordu yüzlerden. Namaz sonrasında caminin çıkışında durup Yahya ağabeyinin yanına gelmesini beklemişti Taceddin. Babasına ve diğer ağabeylerine muhatap olmamak için aile fertlerinin topluca namaz kıldığı bölümden uzak durmayı özellikle tercih etmişti. Yahya Bey'i görür görmez eğilip elini öptü ağabeyinin. Bayramlaştılar. Eve dönüş yolunda suskunluk hakimdi. Ağızlarını açıp tek söz etmeden yürüdüler bir süre. Düşünceli görünüyordu Yahya Bey. "Babam bayram yemeğine seni de bekliyor," dedi. Her bayram tekrarlanan geleneksel bir adetti. Hacı Ali Bey'in erkek olsun, kız olsun bütün evlatları, karılarını, kocalarını, çocuklarını alıp gelir, baba evinde yerlerdi yemeklerini. Taceddin bu tür adetlerden kopalı uzun zaman olmuştu. Bugünkü aile bayramlaşmasına katılmak için de hiç hevesli görünmüyordu. "Seni zorlayamam," dedi Yahya Bey. "Ama bayramlar küslerin barışmaları için en münasip zamanlardır. dinimiz böyle emreder. Bana kalırsa hep beraber gidelim derim. Böyle mübarek bir günde ananın babanın elini öpmek sevaptır. Günahı da sevabı da iyi bilirim ben abi. Hakkı ve haksızlığı bildiğim gibi. Senin ve yengemin elini öpmem yeter bana. Öyle deme be Taceddin. Yarın öbür gün emri hak vaki olunca anamın babamın elini son bir defa öpemedim diye için yanar. Kimin önce öleceği belli mi? Onlardan önce ben giderim belki. Ağzından yel alsın, o nasıl söz öyle? Ölüm yaşa bakmaz abi. Günah işleyenlerin, hata yapanların, ille de yaşça küçük insanlar olmadıkları gibi. Haksızlığa uğrayan ben, mağdur olan ben, sırf benden büyük oldukları için gidip ellerini öpmek zorunda mıyım? Onlar senin annen ve baban oğlum. Sen ol, onların ahını alma, hele babanın. Ananın bedduası tutmaz derler. Ana sütü karşı gelirmiş. Ama babanınki? Ya benim evladımın ahı? O ah da onları tutmayacak mı? Eğer Allah'ın adaleti varsa tabii. Bak Taceddin, aylardır neler çektiğinin en yakın şahidiyim. Yerden göğe kadar hak veriyorum sana. Ama olmuş bir kere. Yapılan hataların, işlenmiş günahların hesabını tutmak bize düşmez. Sen evlat olarak üstüne düşeni yap, gerisini Allah'a bırak. Vesile Hanım çocuklara bayramlıklarını giydirmiş, kendisi de yeni diktirdiği siyah kadife fistanını giymiş, Yahya Bey ile Taceddin'in namazdan dönmelerini bekliyordu. Kapıda karşıladı ikisini. Taceddin önce yengesinin elini öptü. Sonra da çocukları kucakladı, bayram harçlığı verdi her birine. Daha fazla oyalanmadan, acelesi varmış gibi doğruca yukarıya, odasına çıktı. Karmaşık duygular içindeydi. Hiçbir yere ait hissetmiyordu kendini. En yakınlarını bile yabancılıyor, söylenen sözü duymazdan, uzatılan eli görmezden geliyordu. Bir tek bu odada, kendisiyle baş başa kaldığı zamanlarda huzur bulabiliyordu. Kendisiyle ve onlarla. Odaya her girdiğinde yaptığı gibi yatağın kenarına oturdu önce. Komodinin çekmecesini açtı, dar günlerinin biricik avuntusu, tek dayanağı olan fotoğrafı çıkardı. İlk kez görüyormuş gibi Patricia'nın ve Ali'nin yüzlerine uzun uzun baktı. "Bugün bayram Patricia'm," dedi. "Bizim bayramımız. Ama çok iyi biliyorum ki yanımda olsaydın eğer, kendi bayramınmış gibi paylaşırdın sevincimi. Ya sen Alim? Sana bayram harçlığı veremedim diye gücendin mi bana? Ah Alim ah! Seni şu aşağıdaki çocuklar gibi bayramlık kıyafetlerinin içinde görmek için neler vermezdim." Fotoğraftaki suretlerin yüreğine nüfuz etmesini ister gibi göğsüne bastırdı kenarları tırtıklı kartonu. Bayram dedikleri insanın sevdikleriyle kucaklaşması değil miydi? Taceddin de hayatının bu en değerli iki varlığını yüreğine nakşederek görüp görebileceği en muhteşem bayramı yaşıyordu işte. Yahya Bey, Vesile Hanım ve çocuklar baba evine bayramlaşmaya gitmek üzere evden çıkmaya hazırlanıyorlardı. Birden durakladılar. İnanılacak gibi değildi ama Taceddin üzerinde takım elbisesiyle merdivenlerden aşağı iniyordu. Yüzünde memnuniyetini ifade eden bir gülümseyişle "Seni bekliyorduk evlat," dedi Yahya Bey. "Geldiğine göre yola koyulabiliriz artık." Hacı Ali Bey'in görkemli evi en kalabalık günlerinden birini yaşıyordu. Evlatlar, gelinler, damatlar, torunlar. Büyük salona iki uzun masa kurulmuş, üzerleri çeşit çeşit yiyeceklerle donatılmış, kadronun tamamlanması bekleniyordu. "Nerede kaldı Yahyalar?" diye söylendi Fatiş Hatun. Vesile'nin şu ağır canlılığı daha lafını bitirmemişti ki, kemerli kapının girişinde Yahya Bey ile Vesile Hanım göründüler. Hemen arkalarında da çocuklar. Ve Hacı Ali Bey'in sabırsızlıkla beklediği, gelmesi için dualar ettiği ama geleceğinden pek de ümitli olmadığı, nicedir burnunda tüten en küçük oğlu, Taceddin. Salonun üzerine alçak bir bulut gibi çökmüş uğultu bir anda kesiliverdi. Hacı Ali Bey oturduğu yerden kalkıp Taceddin'e doğru yürüdü. Kendini tutmasa gözyaşlarına boğulması an meselesiydi. Kollarını iki yana açtı. Sımsıkı kucakladı oğlunu. Uzunca bir süre öylece kaldılar. Neden sonra öpmesi için elini uzattı Hacı Ali Bey. Saygıyla eğilerek uzatılan eli öptü Taceddin. Tiz bir çığlık yırttı sessizliği. "Taceddin, Taceddin'im!" Fatih Hatun başındaki örtüyü sıyırıp atarak Taceddin'e doğru koştu. Başını oğlunun göğsüne yasladı. Haykıra haykıra ağlamaya başladı. "Oğlum, yavrum benim, gözümün nuru, Taceddin'im!" Kıpırtısız bir heykel gibi duruyordu Taceddin. Göğsünün üzerinde abartılı bir hezeyanla gözyaşı döken annesine kayıtsızca baktı. Bu coşkulu karşılanıştan etkilenmiş görünmüyordu. Topuklarını havaya kaldırarak kısacık boyunu yüksekledi Fatih Hatun. Yanaklarından, boynundan neresi rast gelirse doya doya öptü oğlunu. Sonra da Hacı Ali Bey'inkine benzer bir hareketle elini uzattı Taceddin'e. Öpmesini bekledi. Kısa bir kararsızlık anı geçirdi Taceddin. Eğildi, Fatih Hatun'un elini dudağına değil, önce çenesinin ucuna, sonra da alnına değdirdi. Daha fazlası gelmiyordu içinden. Ardından Ümüş Hatun'a doğru yürüdü Taceddin. Sevgiyle kucakladı analığını, elini öptü. Sonra da orada kim varsa hepsiyle tek tek bayramlaşıp bir köşeye ilişti. "Gel şöyle yanıma." Hacı Ali Bey'in komutuyla baş köşeye yerleştirilmek pek hoşuna gitmese de söyleneni yaptı Taceddin. Ama başı önündeydi hep. Ağabeylerinin, ablalarının, yengelerinin, eniştelerinin sorgulayan bakışlarına muhatap olmamak için gözlerini kaçırıyordu herkesten. Bu ruh hali içinde tabağına konulan yemeklere itibar edecek durumda değildi. Babasının üzüleceğini bilmese kalkıverecekti sofradan. Bekledi. Herkes sofradan kalkıp sedirlere, koltuklara, sandalyelere geçerken buradaki görevinin sona erdiğini düşünerek topluca veda etti orada bulunanlara. Babasının elini bir kez daha öptü. Fatih Hatun'un bekleyişini görmezden gelip kapıya doğru yürüdü. Evet, kıramamıştı ağabeyini. Mübarek bayram gününde baba evine geldiğinden de pişmanlık duymuyordu. Ne zamandır oğluna hasretti Hacı Ali Bey. O hasreti dindirerek sevaba girmiş miydi bilemiyordu. Bildiği tek şey kendi oğluna, Ali'sine duyduğu hasretin hiç mi hiç dinmeyeceğiydi. Islak, sırılsıklan bir güne uyanıyordu keskin. Gece boyunca yağan yağmur, sabah saatlerinde şiddetini artırmış, şiddetli bir rüzgarı da arkasına alarak daracık sokaklarda derecikler oluşturmuştu. Şemsiyesini zor zapt ediyordu Taceddin. Fırtınaya dönmeye meyyal rüzgarın palazlandırdığı yağmur taneleri, şemsiyenin koruyuculuğuna meydan okuyarak kırbaç gibi iniyordu yüzüne. Beşin çizmelerinin üzerine kıvırdığı pantolon paçaları sırılsıklam olmuştu. Aklı olan bu havada dışarı çıkmaz diye söylendi kendi kendine. Tenhaydı sokaklar. Dükkanların çoğunun kepenkleri kapalıydı. Adımlarını hızlandırdı. Maliye dairesinin gri yüzlü binasından içeri dar attı kendini. Odacı Nusret Efendi koşup şemsiyesini aldı. Taceddin'in ikinci kattaki odasına doğru beraberce yürürken "Bir misafiriniz var beyim," dedi. "Kapıda bekletmek münasip olmaz diye odanızı aldım." Bu yağmur boranda Taceddin'i ziyaret etmek için sokağa çıkmayı göze alan misafir kimdi acaba? Nusret Efendi üzerinde baş tahsildar yazan kapıyı açıp Taceddin'in içeri girmesi için iki adım geri çekildiğinde Hacı Ali Bey'le göz göze geliverdi Taceddin. "Baba, hoş gelmişsin. Hayırdır?" Onun şaşırmış, ne diyeceğini bilemez hali Hacı Ali Bey'in yüzüne gülümseme olarak yansıdı. "Hayırdır evlat, hayırdır. Seninle şöyle baş başa bir sohbet etmek istedim." Babasının olduğu yerde makam koltuğuna kurulması yakışık almazdı. Hacı Ali Bey'in karşısındaki koltuğa geçip oturdu Taceddin. Kapının ağzında dikilmiş duran Nusret Efendi, "Bir emriniz var mı beyim?" diye sordu. "Sabah kahvemi içmedim ben," diye atıldı Hacı Ali Bey. "Sen de içmediysen eğer..." "Bize iki kahve yapıver," dedi Taceddin. "İkisi de sade olacak." Memnuniyetle gülümsedi Hacı Ali Bey. "Babanın nasıl kahve içtiğini unutmamışsın demek." Sözlerin altında yatan sistemi anlamazdan geldi Taceddin. Doğrudan konuya girdi. "Her zaman başımın üstünde yerin var ama bu havada yollara düştüğüne göre buraya gelişinin önemli bir nedeni olmalı. Seni özlemiş olamaz mıyım? Bayramda görüşmüştük ya. Babalara ve evlatlara bayramdan bayrama görüşmek yeter mi?" Nusret Efendi'nin kahveleri getirmesiyle bölündü konuşmaları. İyi de olmuştu. Sohbetin gidişatından hoşnut değildi Taceddin. Onun sabırsızlığını, merakını daha fazla kamçılamak anlamsızdı. "Sebebi ziyaretim," dedi Hacı Ali Bey. Sustu. kahve fincanını tutan parmakları titremeye başlamıştı. Fincanı sehpanın üzerine koydu. "Sebebi ziyaretim," diye tekrarladı. Geliş nedenini tek cümleyle özetledi sonunda. "Senin eve dönmeni istiyorum oğlum." Cama vuran yağmur damlalarının hırçın sesini dinleyerek uzunca bir sessizliği paylaştılar bir süre. Neden sonra konuşabildi Taceddin. "Ben böyle iyiyim baba. Belli ki yaralarımı sarmam uzun zaman alacak. Sizden tek ricam beni kendi halime bırakmanız." "Oğlum, Yahya ağabeyinin evinde rahatının iyi olduğundan kuşkum yok. Ama senin yerin, ananın, babanın yanıdır. Boynu bükük koyma bizi. Yokluğuna tahammül edecek takatimiz kalmadı. Fatih Hatun'un gözünün yaşı dinmiyor. Bu yaştan sonra evlat hasreti çektirme bize." Acı bir gülüşte kasıldı Taceddin'in yüzü. "Hasret çekmenin yaşı yok baba. Sayenizde bu yaşımda o acıyı ben de tattım." Sözlerin altında yatanı deşmeye niyetli değildi Hacı Ali Bey. Farklı yönden hücuma geçmeyi seçti. Aynı şehrin hudutları içinde evladından ayrı yaşamanın ne büyük bir çile olduğunu tasavvur edebiliyor musun? Eline geçen kozu kullanmakta gecikmedi Taceddin. "Unutmayınız ki o evlatla aynı şehirde olmak bile büyük bir nimettir. Bu nimetten sizi mahrum edeceğim için üzgünüm ama bir başka şehre tayinim istemeyi düşünüyorum. Kırşehir, Ankara, hatta İstanbul, neresi olursa. Buralar dar geliyor bana." "Yapma oğul," diye haykırırken sesi titriyordu Hacı Ali Bey'in. Kıpkırmızı olmuştu gözleri. Daha önce onu hiç böyle görmemişti Taceddin. "Ölmeden mezara koy beni sesim çıkmaz. Ama buralardan gitmeye kalk. İki elim yakandadır, bilmiş ol." Söyleyeceğini söylemiş, içini dökmüş, derdini anlatmıştı Hacı Ali Bey. Ani bir hareketle doğrulup kalktı. "Diyeceğimi dedim ben. Bundan sonrası sana kalmış. Son sözüm şudur. Birilerini cezalandırayım derken dikkat et. O ceza dönüp seni vurmasın. Acılı duygularının yanında vicdanını da dinle. Ben oğlum diye yanıp yakılıyorsam, bir gün gelir sen de babam diye dövünebilirsin. Sağlıcakla kal oğlum." 2 gün sonra Yahya ağabeyinin evindeki birkaç parça eşyasını toplayıp baba evine taşındı Taceddin. Öyle öngörmüştü vicdanı. Sonradan babamın arzusunu, kim bilir belki de son arzusunu yerine getiremedim diye dövünmemek için. 19. ayrımın sonu. Sayfa 190. Devamı 20. ayrımda.